Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 6. Ayrım. Selim zor duyulur bir sesle, "Bakalım kader ne gösterecek?" diye mırıldanınca Ataullah Efendi hemen sordu. "Şehzadem kader konusundaki düşüncelerimi öğrenmek ister mi?" Selim'in baş sallayarak bunu çok istediğini belli etmesi üzerine de anlatmaya başladı. Kur'an'da iki türlü kaderden bahsedilir. Birincisi bütünü, ikincisi küçüğü kapsayan kader. Bütün, bildiğimiz ve bilemediğimiz evren, küçük ise insandır. Bütünün kaderini değiştiremeyiz. Güneş doğudan doğup batıdan batar, canlılar ölümlüdür. Ama küçüğün kaderi aklın elindedir. Yani insan ne olacağını dünyaya gelmeden önce seçer. Yapıp edeceklerimiz alnımıza yazılsaydı cennet cehennem olur muydu? Selim yüksek sesle itiraz etti. Yani ben olmayı mı seçtim? Hayır, hayır, asla böyle bir seçim yapmam. Göğün idrak edemeyeceğimiz katındaki alemde ruh hangi görevle, nasıl bir insan olarak dünyaya ineceğini belirler. Anasını, babasını seçer ve seçimi kaderi olarak ona verilir. Ana rahmindeki cenin ruha ihtiyaç duyduğunda ruh kendi isteğiyle ona karışıp bedenleşerek seçimini yaşama geçirir. O gök katındaki yaşamımızı anımsasaydık bu bahçedeki yaşamımızın da seçimimizin de değeri kalmazdı. Selim uzandı. Ataullah Efendi'nin elini ellerinin arasına alıp öptü. Şehzadenin yüzüne al basmıştı. Ataullah Efendi'nin ondaki içsel dalgalanmaları bilmesi olanaksızsa da delikanlının yüzünü kaplayan ışıltıyla birlikte ruhsal dünyasındaki değişimi fark etmemesi de olanaksızdı. Selim gözlerini yumup başını arkaya attı. Sanki yüzündeki her hücreden tebessümler filizleniyordu. Ataullah Efendi yerinden kalktı. Ayaklarının ucuna basarak kapıya yöneldi. İçeriye girmeye yeltenen iç oğlanını yelken direği gibi havaya diktiği işaret parmağını dudağına yapıştırarak yaptığı sus işaretiyle durdurdu ve çıt çıkartmadan kapıyı kapattı. Ataullah Efendi'nin sesi Selim'in kulaklarında çınlıyordu. Aslında kendi kendisiyle mi konuşuyordu yoksa Ataullah Efendi'nin sesi mi kendi sesine bürünerek uzaklardan geliyordu, bunun pek farkında değildi. Osmanlı olarak dünyaya gelinmez. Osmanlı olunur. Suların getirdiği bebek de olsan fark etmez. Osmanlı olmanın yüce gururu, doğuştan değil, sonradan kazanılan ebedi duygu. Bu duyguyu bir kez tadanın halktan biri olması mümkün değil. Fark etmez. Safkan Osmanlı olup çıktım ben. Bayezid'den de, Mustafa'dan da katıksız Osmanlıyım. Onların gururu mihenk taşına vurulmadı ama ya benimki? Kim benim gibi sınadı bunu? Üstelik bu benim seçimim. Ben seçtim böyle olmayı. Gece öğren alacakaranlık odayı örtüyordu. İran seferine çıkan padişahla Seyit Gazi'de buluşması için ferman geldiğinde içine saldıran sıkıntının yerini şimdi bir heyecan almıştı. Padişah'tan bir gün önce buluşma yerinde olması gerekiyordu. Ne iki gün önce ne aynı gün. Tam bir gün önce. Gün görmüş ihtiyar askerlerin inceden inceye hesaplamaları sonucunda hazırladıkları programa göre 4, en geç 5 gün sonra yola çıkmaları gerekiyordu. Ani kararla sehpadaki pirinç kampanaya vurdu. Kapıda hemen bitiveren iç oğlanına haber verile ki saray ağası tiz huzura gelsin dedi. İç oğlanı çok geçmeden saray ağasını huzura soktu. Adam eğile eğile Selim'in 3 adım önüne gelerek sessizce divan duruşuna geçince Selim sordu. Hazırlıklar ne durumda? En erken ne zaman yola çıkabiliriz? Saray ağası onu duraksamadan yanıtladı. Hazırlıklar tamamdır. Emir buyurulursa yarın yiyecek stoklarımızı tamamlayıp devrisi gün seherle birlikte yola revan olunabilir. Selim alnını tavana değdirircesine dikleşip emirlerini sıraladı. Buyurdum ki eksikler tiz giderilsin. Ol devrisi gün, şafakla birlikte yola çıkılacak. Adam çıkınca düşünceye daldı. Göklerin bilinmeyen katında insan bir görev seçerek dünyaya iniyorsa, ben hangi görevi seçmiş olabilirim diyordu içinden. Gecenin ilerlemiş saatlerine dek bu sorunun yanıtını aradı. Gün uyanımının ilk soluğuyla gücü tükenen kandildeki aleve gözleri takıldı. Ondaki melankoliyi ilk kez fark ediyordu. O minicik sarı yaprak gittikçe büyüyor, dansını alabildiğine hızlandırarak ilahi bir parıltıya dönüşüp zihnini aydınlatıyordu şimdi. Hem Yahudi hem Müslüman. Neden? Neden diyordu içinden. Bunu ancak böyle ben olan ben gibi bir Osmanlı padişahı yapabilir. Evet, seçtiğimi yapmalıyım. Huzurun tebessümü çiçeklenmişti dudak uçlarında. Uzandı, geçen yıl İstanbul'dan gelen Rabbi İshak Efendi'nin getirdiği Türkçe Tevrat'ı alıp rahlenin başına çöktü. Yazarın notu. Rabbi, nitelikli bir Yahudi din yetkilisi ve öğretmeninin ünvanı. Yahudi dininde itibar edilecek kararlar alabilecek şahıs. Yol boyunca yapılan sürek avında Ataullah Efendi onun yay gerişine parmak ısırmıştı. Bugün ise Porsu Kırmağı'nın kıyısındaki bataklıkları geride bırakarak Yazılıkaya platosunun işlerine dalarlarken kuzeyden dört nana gelen atlı padişahın Seyit Gazi'ye 3 günlük yolu kaldığını söylediğinde kılavuzların nasıl olup da böylesine ince hesap yaptıklarına şaşmıştı. 2 gün sonra Sakarya Irmağı'nın çevrelediği yaylaya göz alabildiğine yayılan çadır kenti kuş bakışı seyrederken büyülenmiş gibiydi. Rengarenk çadırlar, mızrak uçlarında dalgalanan alacalı at kuyrukları, ovayı cümbüşleyen flamalar, çadır aralarını aydınlatmak için kolye gibi dizilmiş fenerler, bir mabedin uhrevi kutsiyetini dolduruyordu gönüllere. 3 top gümlemesinden sonra çadırların arkasından olağanüstü düzen içinde bir birlik çıktı. Selim, askerlerin taşıdığı tuğlardan karşılamaya gelenlerin başında Vezir Karaahmet Paşa ile Anadolu Beylerbeyi'nin bulunduğunu kolayca anladı ve omuz şişirip eğerin üstünde dikildi. Önceden hazırlanmış sahibanın önünde atını gemledi. Hayvan yere çakılırcasına durunca mağrur bakışlarla etrafını taradı. Üzengahası koşturdu. Yere binek yastığını koyup şehzadeye omuz verdi. Selim atından indiğinde karşılama müfrezesi sahibanın önüne gelmişti. Ahmet Paşa ile Rumeli Beylerbeyi atlarından inip Selim'i eteklediler. O sırada mehteran nevbet vurmaya başlamıştı. Selim sahibanda hazırlanan gümüş nakışlı tahta oturunca Çeşnigirbaşı ona vişne şerbeti ikram etti. Tekrar yola koyulduklarında Kur'an okuyan hafızın yanık sesi duyuldu. Ordugaha yaklaşıldıkça hafızların sayısı arttığından Selim Kabe'yi tavaf ediyormuşçasına huşu verici bir duyguya kapıldı. Padişah çadırının önünde altından kürenin tepesindeki gümüşten hilalle biten padişahın 6 tuğundan hep bir konak sonrasına taşınan 2'si dikiliydi. Kürenin hemen altından siyah ve beyaz renkli ince ve kısa kıllardan yapılma başlık saçağı, onun altından da değişik boylarda kalın kıllı, dağınık görünümlü ve kırmızı renkte esas bölüm sarkıyordu. Selim, bu küre dünyayı, hilalde ona hakimiyeti simgelemeli diye düşünüyordu. Hafızlar susunca iki yanda sıralanmış yeniçerilerden alkış sesleri yükseldi. Selim, altın alemli sırığın üstünde Kur'an asılı olan ve üzerinde fethi müjdeleyen İnna fetahna leke fetan mubina ayeti kerimesi yazılı beyaz saltanat sancağını selamlayıp önünde şehzadelere ait yeşil sancağın dalgalandığı kırmızı çadıra yöneldi. Ertesi gün öğle vaktinde davullar, ziller, nefirler ve tekmil borular padişahın gelişini müjdelerken Selim atına bindi. Dar şalvarın üstüne pamukludan sade bir kaftan giymişti. Kavuğuna pembe balıkçıl kuşu tüyünden zinetsiz bir sorguç takılıydı. Sağında Ataullah Efendi, solunda Ahmet Paşa, arkasında Beylerbeyi ve ulema, gerisinde mehteran ve ocak ağalarıyla diğer askerler olduğu halde padişahı karşılamak için yola koyuldu. İlk tümsek aşılınca Osmanlı ordusu tüm haşmetiyle göründü. Olağanüstü ahenk ve sessizlik içinde bir renk cümbüşü kıvrım kıvrım akıyordu tepelerden aşağıya doğru. Padişah top atışlarıyla esenlenirken bitimsiz yaylaya bir ucundan öbürüne dek yayılmış orduyu hayranlıkla olduğu kadar irkilerek seyreden Selim, Ataullah Efendi'nin kulaklarına ''Bu ne kudrettir böyle?'' diye fısıldandı ve Ataullah Efendi ''Evet, cihanın önünde secdeye geldiği kudret'' derken atını mahmuzladı. Ordu yaklaşınca öndeki askerler ığıl ığıl akan 2 dere yumuşaklığıyla ikiye ayrıldı ve Süleyman, albinosunun sırtında olasıya beyaz ve kallavi kavuğuyla seçildi. Selim atından indi. Gerisindekiler onu izlerlerken yeniçeriler tüfekle havaya selam atışı yapmaya, ardından hafızlar Kur'an okumaya başladılar. Altından koşum takımlı atının üstüne azametle kurulan padişaha, irkintisini bastırmaya çalışarak yaklaşan Selim, etek öpmeye yeltenmişti ki, Süleyman onu durdurup öpülmesi için elini uzattı. Selim kendisine uzatılan eli öperken, Süleyman ona sert sert bakarak, "Bir şehzade etek öpmez, atına bin ve yanımda ilerle," dedi. Padişah dikkat çekecek denli uzun boynunu büsbütün ortaya çıkaran açık yakalı ipek mintan üstüne, samur yakalarının kenarları, altın sırmayla çerçevelenmiş ince düğmeli telkari kaftan giymişti. Kavuğunun ortasındaki üç tavus kuşu tüyü arasında, fındık iriliğinde elmas ışıldayan sorgucu göz kamaştırıyordu. Atının üstünde azametli ve mağrurdu. Sanki Selim'e, askerlerine, uzayıp giden yaylaya değil, yeriyle göğüyle tüm evrene tepeden bakıyordu. Selim'in boğazına bir yumruk oturdu. Kendisini sinekten bile küçük ve aciz hissediyordu. Selim, yedi direkli otağı Hümayun'a galerilerle bağlı iki çadırdan birinde divan toplandığı, ötekinde hazine saklandığı için, nakışlı at derisinden yapılma orta kapıya yöneldi ve bostancıların üstünü yoklayıp silah saklanmadığına emin olmalarının ardından çadıra girdi. İpek halıların üzerine Diba'dan latif kaliçeler serili holde, arkasında iki baltacı, önünde has odabaşı olduğu halde ilerliyordu. Çadırın cidarları alacalı renklerle boyanmış süslerle ve doğa tasvirleriyle bezeliydi. Tepedeki deliklerden sızan gün ışığının ancak loşlaştırabildiği ve nefes alıp verişin bile duyulamadığı hol bitince, deri üzerine altın ipliklerle lale ve karanfil motifleri işlenmiş, aralara yakuttan tomurcuklar, zümrütten yapraklar serpiştirilmiş kapının önünde durdular. Padişah, ikindi namazından sonra huzuruna gelmesini emrettiğinde kapıldığı korku şimdi doruktaydı. Bu yüzden kapıdan içeriye süzülürken titriyordu. Pencerenin önünden dışarısını seyreden Süleyman, Selim girince geri dönüp sedire oturdu ve bakışlarını ona dikti. Sonra eliyle yanındaki şilteyi tokatlayarak, "Gel, yanıma otur," dedi. Şehzade padişahın elini öpüp yanına oturdu. Ellerini dizlerine yapıştırıp çenesini göğsüne gömercesine başını eğdi. Süleyman damdan düşer gibi bir soru sordu ona. "Benden neden korkuyorsun?" "Bir şehzade babasının tahtına göz dikerse ondan korkar." Selim şaşkınlıktan afallayınca küçük bir kahkaha atarak konuyu değiştirdi. "Sefere çıkacak şehzadeye göbek yakışmaz. Ordu da göbekli şehzadeyi sevmez. Hem çok sade giyinmişsin. Oysa giyime meraklı olduğunu duyuyordum." Padişahımızın huzuruna süslü giysilerle çıkıp askerin gözüne batmak istemedik diye geveleyen Selim sonra cesaretlenerek devam etti. "Hem asker bizi padişahımızın hademesi olarak görmeli ama sair zamanlarda Osmanlı soyunun şanına uygun giyiniriz." Süleyman bu kez yürekten kahkaha kopardı. Ardından yüzünü tekrar astı. "Yarın divandan sonra ok yarışması var. Bu yüzden sair zamanlardaki gibi giyin." Sonra bakışlarını belirsiz bir noktaya dikti ve "Şiir yazıyor musun?" diye sordu. Ama yanıt beklemeden ekledi. "Şiir yazmaya vakit ayırmalısın. Allah sana..." cümlesini nasıl sonlayacağını düşünür gibi sustu. Ardından eliyle "Boş ver" dercesine bir işaret yapıp ciddileşti. "Bu mühim seferim sırasında sana Rumeli muhafızlığı görevini verdik. Yarından sonra şafakta yola çıkacaksın. Birkaç gün İstanbul'da kal. Sonra Edirne'yi merkez edinirsin. Sana bu görevi vermemi anan istedi. Kadıncık seni hayli özlemiş olmalı." Selim'in yüzü sapsarı kesiliverdi. Süleyman ayağa kalktı ve emredici sesle "Şimdi çekilebilirsin," dedi. Selim, simli ve bol şalvarının paçalarını konşları dizlerine çıkan yüksek ökçeli çizmesinin içine sokmuş, üstüne boğazına dek inci düğmeli brokar mintan giymişti. Beline taktığı altın tokalı sahtiyan kemerini iyice sıktığından göbeğinin azameti kaybolmuştu. Gümüş mahmuzlarını şakırdatarak yarışma çayırına yürüdü. Alabildiğine geniş saha tıklım tıklım insanla doluydu ve altı basamaklı platforma saçağı inciden hünkâr sahibanı kurulmuştu. Vezirlerle konuşarak ilerleyen padişahı görünce adımlarını sıklaştırdı. sahibanın önündeki basamakların dibinde Süleyman'ı beklemeye koyuldu. Selim'i gören padişahın hayreti anında yüzüne yansımıştı. Süleyman, bir şehzadeye işte böyle giyinmek yakışır diye mırıldandı. Herkes platformdaki yerini alırken Davudi sesli tellal, yarışmanın kurallarını ve oku en uzağa atacak olana padişahın 50 altın bahşiş vereceğini seyircilere duyuruyordu. Padişahın emriyle Müftü Ebu Suud Efendi ile Süleyman'ın arasında oturan Selim, "Haşmetli padişahımız izin buyururlarsa yarışmaya katılmak isterim" deyiverince padişahın kaşları çatıldı. Süleyman ona sert sert bakıp "Olmaz" diyerek kestirip attı. "Bunca kemankeş er arasında ancak sonuncu olursun. Trendazlığa merakını ve hünerini biliyorum ama yarışmacılar ordunun en iyi okçuları." Selim başını eğdi. Gücenik ses tonuyla "Oku en uzağa atacağımıza inandığımız için böyle arzu etmiştik" diye mırıldandı. Şaşkınlıktan gözleri dört açılan Süleyman hayretler içinde sordu. "Ne? Ordumun namlı trendazları arasında birinci olmayı mı aklından geçirirsin?" Allah'ın izniyle muhakkak öyle olacaktı. Yoksa Yüce Osmanlı'nın şanını yere tepmeyi göze almazdık diye kesin bir söylemle onu yanıtladı Selim. Süleyman, solundaki Rüstem Paşa'ya o çaresizlik içinde bilmem dercesine ellerini iki yana açınca bu kez imdat umarak arkasındaki Ataullah Efendi'ye baktı. Ataullah Efendi, "İzin verin" der gibi gözlerini açıp kapatınca Selim'e döndü. "Öyle olsun. Ama son sıralarda kalırsan ulufenden ne kesilir baronu sen hesapla." Durumu bildirmek için saray ağasını yanına çağırıyordu ki Selim, "Yarışmaya katılacağım bilinirse nice kemankeş padişaha ayıp olmasın diye pazıları el verdiğince yay germez. Yarışmaya katılacağım bilinmesin ki birinciliğimize iltimas gölgesi düşmesin" deyince Süleyman "Fesubhanallah" dercesine ellerini iki yana açtı. Yarışmacı bahadırlar padişahın önünden geçerek yerlere dek eğilip onu selamladılar. Ardından yarış başladı. İlk okçu yay gererken çayır sessizliğe gömülmüştü. Ölçümcünün menzili her ilan edişinde çayırdan nidalarıyla birlikte alkış sesleri yükseliyordu. 700 ile 730 arşın arasındaki dereceler yarışmayı büsbütün çekişmeye sokmuştu. Son okçu, ordunun gözbebeği Hasan Çavuş, oku 760 arşın öteye eriştirince çayırdan yükselen alkış tufanı karşı dağlardan yankılanıp geri döndü. Herkese göre birinci belli olmuştu ki, elinde konik boruyla boy gösteren tellalın tok ve gür sesi çayırı tekrar sessizliğe gömdü. Şimdi de Şehzademiz Selim Han Hazretleri er meydanına çıkıp yay gereceklerdir. Bir fısıltı dalga dalga yayılırken başlama noktasına doğru yürüyen Selim, sağ elinin ilk üç parmağıyla yumruk yapıp kalan baş ve işaret parmağını havaya kaldırarak padişahı ve seyircileri selamladı. Ardından yumruğunun şeklini bozmadan diz çöküp baş parmağındaki fil dişinden zihgiri öptü. Yazarın notu: zihgir, ok atanların parmaklarına geçirdikleri kemikten, fil dişinden ya da boynuzdan yapılma halka, yüzük. Herkes suspus olmuştu. Kirişi okun altından zihgirin kenarına yerleştirdi. Kıvırdığı baş parmağının ucunu yumruk olmuş elinin orta parmağına bastırdı. İşaret parmağının ucunu kıvrılan parmağının tırnağına kapatarak elini kilitledi ve yayı kulak memesine dek gerdi. Baş ve işaret parmağını hızla açınca yerden bir arşın yüksekten vınlayarak giden ok otları titretti. Sonra ayağa kalkıp yumruklarını beline koyarak gururlu bakışlarını seyircilerin üzerinde dolaştırdı. Üç oğlan birden okun peşinden koştururken sahibandakilerin tümü ayağa kalkmışlardı. Derken meydan ağasının sesi yükseldi. 810 arşın, duyanlar duymayanlara söylesin, tam tamına 810 arşın. Yarışmalarda okunun altından toz bulutu kalktığı için toz koparan Ahmet Ağa denilen kemankeşin 867 arşınlık rekorundan beri 800 arşını kimse geçememişti. Meydan önce sessizlik sardı. Sonra inanmaz bakışlarla birbirlerine bakan seyirciler 810 arşın, 810 arşın diye fısıldanmaya başladılar. Ardından Birey yiğit, hey birey yiğit avazlarıyla birlikte müthiş bir alkış tufanı koptu. İnsanlar hoplayıp zıplıyor, avuçlarını patlatırcasına el çırpıp okun düştüğü yerde nişantaşı gibi dikilen oğlanı gösteriyorlardı. Selim, sahibana döndüğünde padişah donuk bakışlarla ona bakıyordu. Selim tepeden tırnağa titrediğini hissetti. Padişah Selim'e eğilip fısıldadı. Neden gururlandın? Diğer yarışmacıların alçak gönüllü hallerine dikkat etmedin mi? Paşalar ve beyler Selim'i kutlarlarken her tebrik anında yeni bir alkış furyası dağlara vuruyordu. Selim ise dişleri kenetlenmiş, gözleri kısılmış, öylece oturmaktaydı. Has odabaşı sehpa üzerinde sahibini bekleyen kırmızı kadifeden gümüş işli keseyi ona verince Selim padişaha döndü. Eğer padişahımız izin verirlerse bu keseyi ordunun birincisi Hasan Çavuş'a vermek isterim. Çünkü onu geçen, orduda onunla boy ölçüşen er değil, Osmanlı şehzadesiydi. Süleyman şaşkınlık içinde ama gururla gülümseyerek evet anlamında başını salladı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 59. Devamı 7. ayrımda.